Ayrım 11. Joseph Haydn. J O S E P H H A Y D N. 31 Mart 1732 Rohrau. 31 Mayıs 1809 Viyana. Ünlü Avusturyalı besteci. Babası araba tamircisiydi. Biraz büyüyünce müziğe karşı olan yeteneği kendini göstermiş. 1740'da Viyana'ya gönderilmiş. Stefan Katedrali'nde koro şarkıcılığıyla sanat dünyasına atılmıştır. İlk zamanlar hayatını kazanmak için sokaklarda şarkıcılık yapmış. Birkaç saatlik ders karşılığında İtalyan bestecisi Porpora'nın yanında uşaklık etmiştir. 1749'da Prens Fürnberg'in yanına girmiş, 1752'de ilk Yaylı Sazlar Dörtlüsünü ve Topal Şeytan adlı gülünçlü operasını yazmıştır. 1761'de Prens Esterhazy'nin orkestra yöneticisi olmuş, 1766'da 1. İngiltere gezisini yapmıştır. 1779'da Paris'e giderek Konsert Spirituel'i yönetmiş, Paris için 6 senfoni bestelemiştir. Sanatçıya 1791'de Oxford Üniversitesi tarafından Fahri Doktorluk payesi verilmiş. 1794-1795 yıllarında ikinci defa İngiltere'ye gitmiş. Başarılarıyla taçlanmış ihtiyarlık devresinden sonra Viyana'yı kuşatan Fransız ordularının top sesleri arasında son nefesini vermiştir. Haydn özellikle çalgı müziği alanında seçkinleşir. Çoğu kere çalgı müziğinin senfoni ve yaylı dörtlünün babası diye söz edilir. Gerçi Haydn'dan önce dörtlü ve senfoni gelişimini tamamlamıştı ama Haydn sonat biçimine dayanan bu ortamların temelini sağlamlaştırmış, kalıpları sonraki kuşakların özgürce geliştirebilecekleri bir esnekliğe kavuşturmuş, Mozart'ı ve Beethoven'ı hazırlamıştır. Çağının armoni dilini zenginleştirmiş, orkestranın önemini arttırmış, müzikle anlatımın gücünü derinleştirmiştir. Sevimli ve hafif 104 senfonisi değişik adlarıyla bilinir. En tanınmışları Askeri, Oxford, Londra, Davul Vuruşlu, Kraliçe, Öğretmen, Filozof, Ayı, Piliç ve Veda adını taşıyanlardır. 77 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü bu şeklin seçkin örnekleridir. Bunlardan başka 16 uvertür, 20 piyano, 9 keman, 6 violonsel konçertosu, 36 piyano üçlüsü, 12 keman ve piyano için sonat, Mevsimler ve Yaratılış adlı 2 oratorio yazmıştır. Bu iki yapıt Londra gezilerinde edinilmiş Handel etkisinin birer kanıtıdır. Haydn ayrıca tümü de Esterhazy Sarayı'nda sahnelenen 24 opera bestelemiştir. Senfoni numara 45, Fa diyez minör, Veda Senfonisi. İlk yorumu 1772, Neos Sidler. Bestecinin pek bilinen, günümüzde sıkça yorumlanan bu senfonisi, Prens Nikolaus Esterhazy'nin hizmetinde bulunduğu yıllarda yazılmıştır. Prens, Macaristan'da Neosidler adlı sayfiyede bir saray yaptırmış, orkestra müzikçilerinin de orada oturmasını emretmiştir. Ancak yeni binada hizmetlilerin aileleri için yer bulunmadığından, müzikçiler yaz boyunca çoluk çocuklarından ayrı kalmışlar, bunaldıkça bunalmışlar, sonuçta yöneticileri Haydn'a başvurarak çare bulmasını istemişlerdir. Haydn durumu prense anlatıp arkadaşları için izin dilemiş, olumlu cevap alamayınca işi müzik yoluyla çözümlemeyi düşünerek bir senfoni bestelemiştir. Senfoninin ilk 3 bölümü normal şartlarla çalınmış, sonra son bölüm andante'ye gelince partisi biten müzikçi sehpasındaki mumu söndürüp çıkmaya koyulmuş, en sona kalan Konzertmeister yapıtı tamamlayıp gidince prens senfoninin hangi anlama geldiğini sezmiş, Haydn'ı çağırtarak müzikçilerin ertesi günden itibaren izinli olduklarını, ulaşımlarının saray arabalarıyla yapılabileceğini bildirmiştir. Senfoni numara 88, Sol majör. Besteci Esterhazy Prensliğindeki hizmet süresinin son yıllarında Paris'te bulunan Le Concert de Loge Olympique için 6 senfoni bestelemiştir. Paris Senfonileri adıyla bilinen bu diziye daha sonra bu türden 5 eser eklenmiş, onu Londra Senfonileri izlemiştir. Arada yer alan 5 senfoninin en sevilenlerinden biri numara 88 sol majördür. Duygusal gerilimli ağır bir girişten sonra kaygısız ve gamsız bir çabuk bölüm parantez içinde Allegro sürükler eseri. İkinci bölüm parantez içinde Largo 8 ölçülük bir ezginin sürekli yenilenmesinden oluşur. Üçüncü bölüm parantez içinde Menuetto uzun yıllar sarayda hizmet görmüş bir yaratıcının doğal olarak zarafete dönük esinini yansıtan bir danstır. Dördüncü bölüm parantez içinde Allegro con spirito halk çocuğu olduğunu anımsatan besteci bir köy dansını parantez içinde rondo ustaca işlemeye koyulmuştur. Armonik ve ritmik yapısındaki şakalı inceliği unutmadan. Senfoni numara 94 sol majör, sürpriz ya da davul vuruşlu. İlk yorumu 1791 Viyana. Anlatılanlara bakılırsa senfonilerin genellikle yavaş ve sessiz ikinci bölümlerinde dinleyicilerin uyukladığını gözleyen Haydn onlara bir sürpriz yapmayı düşünmüş, senfoniyi bu amaçla bestelemiştir. Birinci bölüm parantez içinde Adagio Contabile Vivace Assai. Esas yapıda tüm özellikleriyle ayrı bir yer tutan yavaş giriş cümlesi ve iki temadan kurulu sonat düzeninde parlak bir işlemeden ibarettir. İkinci bölümün parantez içinde andante teması çocuk şarkısına benzer folklor kaynaklı bir ezgidir. Ortada en beklenmeyen anda güçlü bir timpani vuruşu senfoniye sürpriz veya davul vuruşlu adlarının verilmesine yol açmıştır. Yapı tipik bir parantez içinde menuetto olan üçüncü bölümle sürer. Neşeli bir rondo karakterindeki dördüncü bölüm parantez içinde allegro molto ile biter. Senfoni numara 100 sol majör askeri senfoni. İlk yorumu 1791 Londra. Yapıt adını yalnız ritm açısından değil, orkestralamasına katılmış triangle, zil ve trompet gibi çalgılar nedeniyle almıştır. Haydn bu senfonisi konusunda herhangi bir program vermez, açıklama yapmaz. Ancak Mozart ve daha sonra Beethoven'da bile görülen bir eğilimden, çağın modası olan Türk müziği besteleme hevesinden kurtulamadığı, bu eğilimi hiç değilse bir senfonide açıklamak istediği sanılır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro. Marş karakterinde gayet lirik iki tema ile işlenmiştir. Bunlardan ilkinin Johann Strauss baba tarafından bestelenen Radetzky marşı melodisi ile benzerliği açıktır. Ancak Haydn, Strauss babadan önce yaşadığına göre akla ikisinin de aynı kaynaktan yararlandığı gelmektedir. İkinci bölüm Allegretto esere askeri adının verilmesini sağlayan karakter ve yapıya sahiptir. Türlü vuruşlu çalgılar ve ağır marş ritminin Türk Yeniçeri müziği ile ilintisi açıktır. Üçüncü bölüm parantez içinde menuetto bu alanda alışılagelenlere kıyasla kapalı ve donuktur. Dördüncü bölüm parantez içinde presto bir halk ezgisi üzerine işlenmiş neşeli bir parçadır. Senfoni numara 101 re majör saat senfonisi. İlk yorumu 1795 Londra. İlk defa besteci yönetiminde eski Haymarket Tiyatrosu'nda sunulan yapıt saray eğlence müziğine tipik bir örnektir. Birinci bölüm parantez içinde Adagio Presto özelliği olmayan derinlikten yoksun bir çabanın yankısıdır. İkinci bölüm parantez içinde andante, yapıta saat adının verilmesini sağlayan tek düze bir ritm ve ana temanın çeşitlemelerinden kurulmuştur. Üçüncü bölüm parantez içinde menuetto, dördüncü bölüm parantez içinde vivace ise Haydn tarzında birer neşe çağılıdır. Senfoni numara 103, si bemol majör, davul titreşimli. İlk yorumu 1795 Londra. Yapıt Haydn sanatında önemli bir aşamanın habercisidir. Senfoni alanında verdiği yüzü aşkın örnekte gamsız ve sorumsuz bir tutum, saray eğlencesi amacıyla ışıklı ve süslü bir uslup yansıtan bestecinin değişen çağın getirdiği akım ve şartlara eğildiği görülür bu yapıtla. Yaklaşan 19. yüzyılı tüm sanat kollarında etkileyecek olan düşün ve anlam hareketleri belirmeye koyulmuş, romantik öznel kıpırdanışlar yüzeye çıkmaya başlamıştır. 1. bölüm. Parantez içinde Allegro con spirito. Senfoniye adının verilmesine yol açan hafif uzun bir timpani vuruşuyla başlar. İlk bakışta neşeli ve sorumsuz bir hava yansıttığı sanılırsa da araya kafa ve kalp ürünü olduğu belli olan ağır düşünceler sıkışmıştır. 2. bölüm parantez içinde andante, büyük Bach'la başlayıp Mozart'la süren, oradan Brahms ve Reger'e ulaşan güçlü çeşitleme anlayışının eşsiz örneklerinden biridir. Haydn 3. bölümle parantez içinde menuetto tekrar saray dansına döner. Dansın üçlü kısmı tipik bir köy dansı ezgisidir. 4. bölümde parantez içinde Allegro con spirito senfoni ustası karşıtı iki tema ile kontrapunta alanındaki bilgi ve yeteneğine anıtsal bir örnek vermiş, araya kattığı korno motifi ile süslenen bölümü parlak net dokusuyla ölümsüzleşmiştir. Senfoni numara 104, Re majör, Londra. İlk yorumu 1795 Londra. Haydn bu eserle senfoni alanındaki gür verimini tamamlar. Güneşli, ışıklı, neşeli bir hava taşır son senfonisi. 1. bölüm parantez içinde Adagio Allegro. Görkemli bir karakter yansıtan ağır tümceyle girer. Allegro'nun zarif, sevimli ve dost havasıyla sürer. 2. bölüm parantez içinde andante, bir sonbahar şarkısı gibi hüzünlü melodisi ve aynı melodinin çeşitlemelerinden kuruludur. 3. bölüm tipik bir parantez içinde menuetto'dur. Sanatçı son bölümde parantez içinde Allegro spirituoso senfoni alanındaki yüce dehasını bir daha açıklamak ister gibi coşmuş, slav renkli iki temayı büyük ustalığıyla işleyip örerek olağanüstü güzellikte bir köy şenliği tablosu çizmiştir. Violonsel konçertosu Re majör. İlk yorumu 1783 Eisenstadt. Müzik değerinin üstünlüğü ve violonsel repertuarının yoksulluğu nedeniyle günümüzde en çok çalınan konçertolar arasındadır. Kont Esterhazy'nin saray orkestrasında birinci violonselci Anton Kraft için bestelenmiştir. İlk bölüm parantez içinde Allegro Moderato. Birinci kemanların eşliğinde solo çalgının sunduğu tema ile başlar. Aynı melodinin çeşitlemeleriyle sürer. İkinci bölüm parantez içinde Adagio, erken romantik çağı haberleyen duygulu tatlı melodisiyle seçkinleşir. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro, rondoyu hatırlatan havasıyla klasik çağ konçerto biçimine değerli bir örnek olarak katılmaya hak kazanmış, daima sevilmiştir. Richard Heuberger, R-I-C-H-A-R-D, H-E-U-B-E-R-G-E-R. 18 Haziran 1850, Graz, 28 Ekim 1914, Viyana. Öğrenimini Viyana Yüksek Teknik Okulu'nda yaparak mühendis olmuş, ancak müziğe karşı olağanüstü eğilimi sonucu kendisini tümüyle sanata adayarak 1876 yılında Viyana Tegani Akademisi yöneticiliğini almış, konservatuara öğretmen olarak atanmıştır. Bir yandan müzik tenkitçiliği de yapan Heuberger, verdiği bazı orkestra ve oda müziği yapıtlarıyla ilgi toplamış, 1898'de yazdığı Opera Balosu adlı operetle büyük ün yapmıştır. Der Opernball, parantez içinde Opera Balosu. Üç perdelik operet, metin, Victor Leon ve Hugo von Waldberg. İlk oynanış 1898, Viyana. Başlıca kişiler, Böbison, Palmira Böbison, Henry, Paul Aubier, Angel Aubier, Georges Dumenil, Hortense, Feodora. Konunun geçtiği çağ ve yer 1900 yıllarında Paris. Paul Aubier eşiyle beraber Paris'e gelmiş, arkadaşı Dumenil'in evine konuk olmuştur. Bu fırsattan yararlanıp çapkınlık etmek niyetindedir. İki arkadaş konu üzerinde konuşurlarken Paris'e geldiğini duyduğu yeğeni Angel Aubier'i görmek isteyen Palmira Burbison yaşlı kocasıyla görünür. Kadın Dumeli'nin evinde yeğeni deniz okulu öğrencisi genç Henry'i görünce şaşırır. Delikanlı eve güzel hizmetçi Hortense için gelmekte, ayartmaya çalışmaktadır. Erkeklerin kuşkuyla bazı planlar tasarladıklarını sezen kadınlar bir oyun düşünürler. Amaçları kocalarının sadakati konusunda yargıya varmaktır. Onlara birer imzasız mektup yazarak iletirler. Oyunu sezen Hortense de aynı biçimde bir mektubu Henry'e verir. Mektuplar sözde yabancı kadınlardan gelmekte, o gece opera balosunda bulunacakları, tanımak için pembe domino giyecekleri bildirilmektedir. Erkekler karılarına birer yalan uydurarak baloya yollanmışlardır. Önce Bobison'un kolunda sevdiği şarkıcı Feodora olduğu halde görünür. Bir yanda Henry maskeli sevgilisi Hortense'i tanıyarak yakalamıştır. George, arkadaşı Paul'ün maskeli karısı Engel'i almış, koluna takmıştır. Dört çift yan yana dört locaya girerler. Kadınların anlaşmasına göre üç zil çaldıklarında erkekleri dışarı gönderecek, hemen yerlerini değiştirerek onları suçüstü yakalayacaklardır. Zil çalar, üç kadın derhal locaları değiştirirler. Ancak iki kadının planında Hortense yoktur. Hizmetçi ortalığı karıştırmak için oyuna katılmış, George'un locasına düşmüştür. George hizmetçiyi öperken sigarasından düşen ateş kimonosunu yakar. Marguerite ise Hortense'i Angel sanmış, George'un arkadaşının eşiyle flörtünü seyre koyulmuştur. Her iki kadın onun kocalarıyla yaptığını kendilerinden biri sanarak intikama karar vermişlerdir. Ertesi sabah hizmetçi Hortense olanlardan ötürü keyifle dolaşırken George mektuplara benzer bir kağıdı karısının masasında bulmuş, hileyi anlar gibi olmuştur. İş ortaya çıkınca Paul ve George'un kıskançlık damarları kabarır. Sözde birbirlerinin göz koydukları karılarını imzasız mektuplarla baloya çağırmışlardır. Karşılıklı tartışma düello çağrısıyla sona ererken sigaradan yanmış kimono çıkar ortaya. Kadınlar kimonolarını getirip kocalarına göstererek yanık kimonodan habersiz olduklarını bildirirler. Bütün bu oyunu bir üçüncü kadın oynamıştır. Henry'nin açıkladığına göre bu kadın Hortense'dir. Bilmece çözülmüş, sonuç tatlıya bağlanmıştır. Opera balosu, Viyana operet sanatının doruğunda bulunduğu çağda doğmuş, tatlı, alabildiğine zarif ve soylu müziğiyle seçkinleşmiştir. Eğlendirici konusu ve melodileriyle her çağın seveceği yapıtlar arasında yer alabileceğini aradan geçen yıllar ispatlamıştır. Tanınmış bölümler: Ouverture ve Comme mit mir ins chambre séparée. Paul Hindemith. P A U L H I N D E M I T H. 16 Kasım 1895 Hanau, 28 Aralık 1963 Frankfurt. Alman bestecisi, 20. yüzyıl müziğinin seçkin yaratıcılarından. Frankfurt'ta Hof Konservatuvarı'nda Arnold, Mendelssohn ve Seckles'in öğrencisi olarak eğitim görmüş, 1915'te Frankfurt Opera Orkestrası'nın baş viyolojisi olmuş, 1923'te aynı kurumun orkestra yöneticiliğini yapmıştır. Kemancı Liko Amar ile birlikte kurduğu Amar dörtlüsü ile çağdaş müziğin yayılması yolunda etkileyici çalışmalar göstermiş, aynı yıllar besteci olarak da ün kazanmaya başlamıştır. 1920'den sonra 10 yıl kadar Berlin'de Hochschule'de beste öğretmenliği yapmış, 1935'te Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de müzik eğitiminin Batı örneklerine uygun olarak düzenlenmesinde önemli çalışmaları olmuştur. Nazilerin verimini hoş görmemeleri üzerine Almanya'dan ayrılmak zorunda kalmış, Coolidge Vakfı'nın çağrısıyla Amerika'ya gitmiş, Yale Üniversitesi'nin müzik bölümü yönetmenliğini yapmıştır. Hindemith, savaştan sonra yurduna dönmüş, orada ölmüştür. Yeni klasik üslubun başlıca sunucularındandır. Müziği, Bach'ı andıran sağlam işçiliği ve Brahms'ı andıran anlatımıyla seçkinleşir. Yararlı müzik, parantez içinde Gebrauchs Musik görüşünü savunmak için radyo ve sinemalardan okullara, piyanolardan trombona kadar hemen hemen her ortam ve çalgı için yapıt vermiştir. Başlıca yapıtları şunlardır: Cardillac, Marianne Leben ve ressam Matisse operası, türlü oda müziği toplulukları için kamer müzikler, Weber'in temaları üzerine çeşitlemeler, Nobilissima Visione adlı bale müziği, Sinfonia Serena konçertolar. Matisse Dermaler, parantez içinde ressam Matisse, 7 tabloluk opera, metin besteci. İlk oynanış 1938 Zürih. Başlıca kişiler: Başpiskopos Albrecht, parantez içinde tenor, ressam Matisse, parantez içinde bariton, Reidinger, parantez içinde bas, Hans Schwalb, parantez içinde tenor, Kontes Helfenstein, parantez içinde alto, Ursula, parantez içinde soprano, Regina, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, 16. yüzyılın ilk yarısında köylü savaşları boyunca Almanya. Ressam Matisse, Mainz'daki bir manastıra duvar resimleri yaparken ayaklanan köylülerin önderi Schwalb ve kızı Regina girerler. Matisse onları saklar. Schwalb'in yarasını sarar. Köylü önderi onun insanlığın kaderi konusunda böylesine önemli olaylar baş göstermişken oturup resim yapmasını kınamakta, kızı Regina yakışıklı ressama hayranlığını açıklamaktadır. Uzaktan önderi izleyenlerin geldiği görülür. Matisse kaçaklara kendi atını vererek uzaklaşmalarını sağlar. Toplanan kardinal kurulu olayı duymuştur. Köylülerin önderini kaçıran Matisse cezalandırılmalıdır. Ressam gerçeği açıklar. Köylülerin ezilmesine son verilmesini ister. Onlara karşı savaş sürdükçe fırçasını eline almayacaktır. Başpiskopos Albrecht sanatçıyı savunur. Ona nereye isterse gidebileceğini söyler. Ressam, Luther'in arkadaşı Protestan Reidinger'in evindedir. Zengin tüccar, ünlü devrimcinin kendisine yazdığı mektubu okur. Luther evlenmek istemekte, tüm Almanya'ya örnek olmayı düşünmektedir. Reidinger'in kızı Ursula bu evliliğe uygun görülmüştür. Ursula bu fikri kabul etmez. Ressamı sevmektedir. Fakat Matisse onun için çok yaşlıdır. Dışarıdaki gürültüler köylü savaşlarının yeni bir belirtisidir. Matisse savaşa katılmak üzere çıkar. Köylüler Königsschafen kentini almışlardır. Kentin soylularından kont öldürülmüş, sıra kontese gelmiştir. Matisse yetişerek kadını kurtarır. Bu sırada karşı güçler görünmüş, köylüler çekilmeye başlamış, önderleri Schwalb öldürülmüştür. Matisse kalır. Bu defa kontes onun canını kurtarır. Ressam Schwalb'in kızı Regina ile uzaklaşır. Ursula başpiskopos Albrecht'e gelerek Luther'le evliliğe hazır olduğunu söyler. Albrecht kızın fedakarlığını anlamış, gereksiz bulmuştur. Artık kendisi de görevinden ayrılıp gezginci keşiş olacaktır. Regina ressamla kaçmaktadır. Ancak yorulmuştur. Düşünde çevresindeki insanları İncil'in kahramanları gibi görmektedir. Kendisi Aziz Antonius, Albrecht Aziz Paulus'tur. Son sahnede Mainz'daki ölümsüz eseri Eisenheim mihrabını resimlerken görülür. Dinsel konulu resimlerdeki tüm karakterler gene çevresindeki insanlardır. İçeri Albrecht girer. Matisse'in yapıtı bitmiştir. O da çok sevdiği din adamını izleyecektir. Cetvelini, pergelini, fırçasını, boyalarını, varını yoğunu bir sandığa koyarak bırakır, Albrecht'i izler. Matisse Dermaler, yüzyılımız Alman operasının en önemli örneklerinden biridir. Hindemith bu eseriyle 1460-1528 yılları arasında yaşayan, fakat uzun süre bilinmeden kalan büyük Alman ressamı Matthias Grünwald'ın karakterini yansıtmaya çalışmış, Eisenheim mihrabının ölümsüz yaratıcısını kendine özgü tekniğiyle çizmiştir. Gustav Holst, GUSTAV HOLST, 21 Eylül 1874, Cheltenham, 25 Mayıs 1934, Londra. İngiliz bestecisi. Londra'da Krallık Müzik Koleji'nde eğitim görmüş, sonra aynı okulda öğretmenlik yapmıştır. 1924'ten sonra kendini yalnız besteciliğe vermiştir. Veriminde genellikle Wagner etkisi sezilir. Olağanüstü tekniği ve seçkin kişiliğiyle İngiliz müziğinin yaratıcılarından biri olarak tanınmıştır. En ünlü yapıtı The Planets, Gezegenler adlı suite'dir. Gezegenler Suite'i, The Planets, Op. 32. İlk yorumu 1919 Londra. Müziğinin esinini genellikle tarih ve doğadan alan besteci, bu tanınmış suiti konusunda şu açıklamayı yapmış. Bölümlerden her biri gezegenleri astrolojik adlarıyla resimler. Herhangi bir program ve taşıdıkları mitolojik adlarla ilinti bahis konusu değildir. Daha çok bu gezegenlerin insanlık tarihi boyunca getirdiği dinsel ve ulusal inançlar anlatılmak istenmiştir. Örneğin Jüpiter'in bu inançlara göre neşe getiren bir gezegendir. O açıdan yorumlanmıştır. Zengin bir orkestra için bestelenen suite şu bölümlerden kuruludur. 1. Mars, savaş gezegeni. 2. Venüs, barış gezegeni. 3. Merkür, kanatlı haberci. 4. Jüpiter, neşe getiren. 5. Satürn, ihtiyarlık getiren. 6. Uranüs, sihirbaz. 7. Neptün, mistik inançlar kaynağı. Arthur Honegger. A, R, T, H, U, R, H, O, N, E, G, G, E, R. 10 Mart 1892, Le Havre, 27 Kasım 1955, Paris. İsviçreli Fransız besteci. Önce Zürih Konservatuvarı'nda, sonra bir süre Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmüş, Vidor'dan bestecilik ve Dindi'den orkestralama dersleri almıştır. Adı Fransız Altıları diye tanınan grubun üyesi olduktan sonra duyulmuş, fakat altıların hafif müziğe yakınlaşan türde müzik salık vermelerine karşın ciddi müzikten yana olduğu için gruptan ilk ayrılan o olmuştur. Ünü Kral Davut Oratoryosu ve Pasifik 231 adlı orkestra eseriyle yayılmıştır. Müziği yalın melodilerden büyüyen, kendisine özgü ilginç çok ses yazısıyla seçkinleşir. Jeanne d'Arc Abuşer adlı oratoryosu ve 5 senfonisi konserlerde sık sık çalınan tanınmış yapıtları arasındadır. Pasifik 231, ilk yorumu 1924 Paris. Bu kısa orkestra parçası, bestecinin lokomotifleri olan merak ve düşkünlüğünün ürünüdür. Honegger şu açıklamayı yapmış, "Lokomotifleri çok severim, başkalarının at veya kadına düşkünlüğü gibi adeta ihtirasla bağlıyım onlara." Pasifik 231 bir lokomotiftir. Yapıtımda makine gürültüsü değil, makinenin gürültüsünden esinli izlenimi yansıtmaya çalıştım. Hareketten önceki durumu, hareketle canlanışı, lirik bir anlamdan patetik bir anlama geçişi, 300 tonluk bir devin 160 kilometre bir hızla gece yarışı, ritmin kemanlarda belirişi, devin aklını, canavarın neşesini verebilmek amacıyladır. Pasifik 231, tenkitçiler arasında geniş ilgi görmüş, gerçekçi ve dinamik bir olayın müziğe aktarılışındaki ustalık, yargıların müsbet olmasını sağlamıştır. Yapıt bu yargılardan birinde söylendiği gibi, hızın şanına yazılmış bir övgü şarkısıdır. Engelbert Humperdinck. E-N-G-E-L-B-E-R-T. H-U-M-P-E-R-D-I-N-C-K. 1 Eylül 1854, Siegburg, 27 Eylül 1921, Neusterlitz. Alman bestecisi, Kolonya Konservatuvarı'nda ve Münih Krallık Müzik Okulu'nda eğitim görmüştür. 1879 yılında Mendelssohn ödülünü kazanarak İtalya'ya gitmiş, orada Wagner'le tanışmıştır. Wagner ona çalıştırıcı ve sahne yöneticisi olarak Beyrut'ta iş vermiştir. 1885'te Barcelona'ya, 1890'da Frankfurt Konservatuvarı'na öğretmen olmuş, 1900'de Berlin Akademische Schule yönetmenliğine getirilmiştir. Daha çok opera, tiyatro müziği ve şarkı bestelemiştir. Günümüzde Hansel ve Gretel ve Kral Çocukları gibi konuları masallardan alan operalarıyla tanınır. Hansel und Gretel, iki perdelik opera. Metin, Adelheid Wette, ilk oynanış 1893, Weimar. Türkiye'de ilk oynanış 1961 Ankara. Başlıca kişiler: Hansel, parantez içinde mezzo soprano, Gretel, parantez içinde soprano, Gertrud, parantez içinde mezzo soprano, Peter, parantez içinde bariton, Kum Adam, parantez içinde soprano, Şebnem Adam, parantez içinde soprano, Cadı, parantez içinde mezzo soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, masal çağlarında Almanya'da bir orman. Fakir süpürgeci Peter'in orman kenarındaki evinde iki çocuğu Hansel ve Gretel hem süpürge yapmakta hem de açlıklarını unutmaya çalışmaktadırlar. Hele Gretel'in artık sabrı tükenmiştir. Kız kardeşi Hansel ona babalarının pazara süpürge satmaya gittiğini, kendilerine yiyecek getireceğini, komşularının da bir tas süt göndereceğini söyler. Sonra ikisi de dansa koyulurlar. Bu arada içeri giren anneleri Gertrud onları tembellikle suçlayıp bağırıp çağırırken sütü devirir. İkisini de ormana çilek toplamaya yollar. Süpürgeci Peter büyük bir neşeyle görünür. İşleri çok iyi gitmiş, koca bir küfeyi yiyeceklerle doldurup getirmiştir. Çocukları sorar. Onların ormana gittiğini öğrenince çok kızar. Gertrud nasıl olmuş da ormanda çocukları pişirip çörek yapan cadıyı unutmuştur. Her ikisi de çocuklarını aramaya koşarlar. Hansel ve Gretel ormanda cadının evine yakın bir yerde çilek toplamakta, türkü söylemektedirler. Gece bastırmış, karınları acıkmıştır. Topladıkları çilekleri yerler. Fakat dönüş yolunu kaybetmişlerdir. Birden küçük bir adam belirir. Söylediğine göre kendisi kumcu babadır. Onlar uyurken kendilerini melekler bekleyecektir. Sabah diğer küçük adam belirir. Adı Şebnem Adam'dır. Çocukları uyandırır. İkisi de cadının evini görürler. Gidip duvarından bir parça kopararak yemeye başlarlar. Bu sırada cadı belirmiştir. Hansel'i yakalayıp kafese kapatır. Gretel'i büyüleyip ortalığı temizlemesini emreder. Sonra fırını yakar. Bu sırada Hansel yavaşça kafesin kapısını aralar. Gretel cadıya fırının nasıl açılacağını sorar. Cadı fırın kapağını kaldırınca Hansel arkadan iti verir. Fırın büyük bir gürültüyle patlar. Ortaya birçok çocuk çıkmıştır. Hansel dokundukça tüm önünde gözleri açılır. Bu sırada süpürgeci Peter'in sesi duyulur. Adam yavrularına sarılır, çocuklar Tanrı'ya şükrederken perde iner. Bu ünlü çocuk operası, Richard Strauss'un yönetimindeki ilk temsilden bu yana sürekli ilgi görmüş, zarif melodileri, ince orkestralaması, sevimli konusuyla seçkinleşmiştir. Tanınmış bölümler: Brüderşen, Kom Tanz mit mir, parantez içinde Hansel ve Gretel, A, Wir arme Leute, parantez içinde Peter, Ein Mannlein stecht im Walde, parantez içinde Gretel, Nusper Walzer Walz, Jacques Ibert, J, A, C, Q, U, E, S, I, B, E, R, T. 15 Nisan 1890 Paris, 6 Şubat 1962 Paris. Fransız bestecisi, Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmüş, 1919'da Roma ödülünü kazanmış, 1940'da Roma'daki Fransız Akademisi yönetmenliğine getirilmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Operası yönetmen yardımcısı olmuştur. İzlenimcilerin etkisinde işçiliği sağlam, özellikle çalgı renklerini kullanıştaki ustalıkla seçkinleşen bir yazısı vardır. En ünlü yapıtı orkestra için Le Escale, Uğrak Limanları'dır. Le Roi Divetot adlı operası, bale suitleri, konçertolar, oda müziği yapıtları başka tanınmış verimi arasındadır. Escale, parantez içinde Uğrak Limanları. İlk yorumu 1924 Paris. Yapıt, bestecinin gençliğinde yaptığı bir Akdeniz gezisinden esinlidir. Üç limanı anlatır müzikle. Sicilya'da Palermo, Tunus'ta Nefta ve İspanya'da Valencia. Özellikle Palermo, parantez içinde sakin, Tunus Nefta, parantez içinde orta kararlı, Valencia, parantez içinde canlı. Fransız müzik yazarı André Georges'un yapıt konusundaki yorumu şöyle: Besteci yol boyu uğradığı limanlardan elde ettiği izlenimleri duyduğu halk ezgileriyle bağdaştırmış, Palermo'da duygulu bir İtalyan halk ezgisi flütün zarif tınısıyla yansır. İkinci liman Nefta, Afrika kuzeyinde karşı kıyıdadır. Yaylı çalgılar ve timpanilerin doğu ritimleri eşliğinde melankolik bir türkü Oboa'dan duyulur. Üçüncü bölüm Valencia'ya İspanyol-Arap tarzı bir geçişle ulaşılır. Aynı tema özgür gelişimlerle tipik bir İspanyol rapsodisini tamamlar. Vincent Dindi. V-I-N-C-E-N-T D üstten kesme I-N-D-Y 27 Mart 1851 Paris 2 Aralık 1931 Paris. Fransız bestecisi. Önce Lavignac'tan sonra César Franck'tan ders aldı. Franck'la amacı genç Fransız bestecilerin eserlerini çaldırmak olan Ulusal Müzik Derneği'ni 1894 yılında da Charles Bordes ve Gilmont ile birlikte din müziği eğitimi yapan Scola Cantorum'u kurdu. 1900'den başlayarak Scola her alanda öğretim yapan bir müzik okulu haline getirildi ve Dindi ölümüne kadar orada öğretmenlik yaptı. Franck etkisinde düzenli, aydınlık, sığ bir müziği vardır. Başlıca yapıtları arasında İstar adlı senfonik çeşitlemeleri, bir Fransız dağ havası üzerine senfoni, parantez içinde piyano ve orkestra için, bazı oda müziği verimi, yabancı ve Ferveal adlı operaları özellikle tanınmıştır. Bir Fransız dağ şarkısı üzerine senfoni, parantez içinde Symphonie sur un chant montagnard français. İlk yorumu 1887 Paris. Besteci ilk senfoni denemesini 35 yaşında yapmış, ancak orkestra için diğer verimleri gibi bu eserde de senfonik şiir karakterinden kurtulamamış, büyük kadrolu romantik çağ orkestrasına piyanoyu da katmıştır. Eserin ana teması bestecinin pek sevdiği Vivarez eyaletinden derlenmiş bir dağ ezgisidir. İngiliz kornosuyla sunulan bu melankolik melodiden sonra yapıtın ikinci temel taşı olan romantik bir tema daha yapıya katılır. Allegro bölüm etkili ses demetleri ve güçlü kontrapunta buluşlarıyla andante'ye ulaşır. Piyano ana temayı uzaklaşmış, geçmişe bırakılmış anıların rüyalı bir tekrarı gibi işler bölüm boyunca. Senfoni son bölümde parlak bir görüntüye dönüşerek biter.